Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, kabir azabı diye bir azap var mıdır? Bu kısa süreli midir? Yüzyıllarca öncesinden vefat eden kimselerin hala kabir azapları devam mı ediyor? 3-5 bin yıl önce vefat etmiş, halen kabirde olan kişi, kıyamet kopuncaya kadar bu kabir azabına maruz kalmış haliyle mi devam ediyor diye bir soru sormuş. Evet, bilindiği gibi kabir hayatı öncesinde insanın hayatını dikkate aldığımız zaman aslında insana çok uzun ömür takdir edilmiş, bildiğimiz gibi bir ruhların yaratıldığı dönem var. Elestü bi rabbiküm diye, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Cenab-ı Hakk'ın ruhları yaratınca sorguya çektiğini bildiren ayet-i kerimelerde kalü bela, evet Rabbimizsin diye ruhlar cevap verdiler buyurulur ayet-i kerimede. Yani dolayısıyla bir ruhların yaratıldığı dönem olmuş, erken bir dönemde. Ondan sonra bu ruhların bedenle temsil edilmesi dünya hayatına gelmekte oluyor, bildiğimiz gibi. Dünya hayatına gelmekte İlk Hazreti Adem ile Havva topraktan yaratılarak olmuş iki insan. Ondan sonra onların aile hayatıyla, doğum yoluyla nesillerin devamı sağlanmış. Ve yüzyıllarca, belki binlerce yıl süre içinde Adem oğulları, Adem kızları dünya gezegenine dağılmış. Ve dünya gezegeni ve çevresi aslında güneş, ay dahil, İnsanoğlu için yaratılmış, insana faydalı olacak şekilde dizayn edilmiş. Bu kesin. Birçok ayet-i kerimelerde bunlar ifade edilir. Ve dünya bir çeşit nimet sofrası olarak takdim edilir. Bu yüzden insan varlığı için demek ki bir imtihan devresi geçirmek üzere ruhunun üflendiği bir bedenli hayat söz konusu. Dünya hayatı dediğimiz 40, 50, 60, 70 yıl ne kadar yaşayacaksa bir imtihan alanı. Zaten ayet-i kerimedir. Nesne ve ma halaktü cinne vel insa illa liyabudun buyruluyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler. Hatta liyarufuni diye bir rivayet daha vardır. Beni tanısınlar, beni bilsinler. Allah olarak beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki insanların ve cinlerin yaratılma sebebi dünya hayatında Allah'ı bulabilmek, ona kulluk etmek, onun emir ve yasaklarına uymak esasına dayandırılıyor. Böyle bir imtihan süreci geçirmek üzere insanoğlu annesinin karnından dünyaya gelince, akıl ve bali olduğu dönemden itibaren hayır veya şer yolunda gitmek sonucunda bu imtihanı vefat edince sona ermiş oluyor. Vefat edinceye kadar neler yaptıysa, hayrı işledikleri amel defterine işlendi, yaptığı kötülükler amel defterine işlenmiş durumdayken dünyadan ayrılıyor. Ayrılıyor ama kabre intikal etti diyelim. Ondan sonra aslında mezara gittiğimiz halde amel defterimizin halen açık kaldığı bir açık kapı da bırakılmış. Mezara gidiyoruz, arkadan sevap geliyor. Güzel bir yatırım aslında. Mezardayken arkadan sevap kazanmaya devam ediyoruz. Nedir bunlar? Hadis-i şerifte bunlar sayılmış. İzâ mâ tebnâ âdem inkâta ameluhu buyurulmuş. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Yazıcı meleklerin görevi sona erer anlamında bir bakıma. Fakat illâ min selâsin. Ancak üç kişinin amel defteri açık kalır. Mezara gitse de. Arkadan sevap gelmeye devam eder. Kim bunlar? Sadakatın cariyetini. Birincisi sadakayı cariye sahipleri. Yani geride sadakayı cariye denilen sevap getirecek eserler bırakan. Mesela vakıf eseri özellikle. Üç şey saymışlar alimleri. Yol, çeşme, köprü demişler mesela. İnsanların her gün ihtiyacı olan şeyler. Yol, her gün yoldan insanlar geçecek. Bir yol yaptınız. Siz yaptınız yani yolu. O yoldan insanlar geçtikçe, hayvanlar geçtikçe, arabalar vızır vızır işledikçe size ait olan o yoldan sevap gelmeye devam ediyor. Veya bir köprü yaptınız. O yol yapılırken köprüye sıra geldi. Bir maliyet hesabı çıkarıldı. Kaça mal olur? 10 milyon liraya mal olur diye fizibilite var mesela. 10 milyon liraya o köprüyü yaptırdınız. Dolayısıyla şan şöhret olmasın, kalbinize gurur kibir gelmesin diye isim de yazdırmadınız. Ama melekler kayda geçti onu. Filancanın köprüsü dense şan şöhret işte çocuklar, torunlar ondan sonra övünecekler. Burası babamızın köprüsü, babamız adına yapıldı manasında. Onu dahi yazdırmadınız tevazu gereği mesela diyelim. O da güzel. Neden? Çünkü melekler onu sizin isminize kaydetti. Ondan sonra o köprüden ne kadar insan geçerse, hayvan geçerse ve arabalar geçerse, hele bunun otoban olduğunu düşünelim. Yüzlerce, binlerce günlük araçlar geçtikçe amel defterimize kayıt devam ediyor. Asırlarca köprü ayakta kaldıkça. Bir de çeşme demişler, su yani su kaynağı yaptırmışız. Ve oradan sürekli insanlar su içtikçe, hayvanlar su içtikçe, böcekler su içtikçe belki o akan suyla bitkiler efendim beslendikçe, su ihtiyacını karşıladıkça amel defterimiz açık kalıyor. Şimdi buradan yola çıkarak toplumun su ihtiyacı ile ilgili modernize olmuş günümüzde şeyler var. Çeşme yerine günümüzde belediyenin garajlar, barajlar bu defa. Baraj dediğimiz su kaynakları ortaya çıktı. Veya kuyular, derin kuyular açarak kuyulardan su çekilmesi, çıkarılması. Artezyen kuyu suları söz konusu oldu. Buna benzer baraja katkı sağlama diyelim. 3-5 iş adamı birleşiyorsunuz. Barajın fizibilitesi belli. 60 milyon lira mal olacak. 6 kişi, 6 iş adamı 10'ar milyon lira koyalım. Bu barajı biz yaptıralım dediler mesela. Bu barajı biz yaptıralım dediniz. 6 iş adamı birleştiniz. İsminiz yazılabilir levha olarak. Çok da şey değil, gurur kibir sahibi güveniyorsanız kendinize ismini de verebilirsiniz. Filancaların barajı mesela. Dolayısıyla 60 milyon liraya o barajı yaptırdınız. Orada biriken sular vakıf suyu olarak diyorsunuz sadece işletme masrafı olarak ne olacaksa bundan sonrasında bu suyun dağıtımındaki masraf kadar vatandaştan para alınsın, suyun kendisi için hiç para alınmasın diye şart koştunuz mesela. Vakıf barajın vakfiyesine, vakıf şartlarına dediniz ki sadece fizibilite yapılacak, yıl boyunca personel masrafı, bu suyun dağıtımı için ne kadar gerçek masraf gerekiyorsa o kadar para alınacak metreküp başına. Bunun dışında su ücreti olarak ücret alınmayacak dediniz mesela. Çok güzel bir şey. Halk o zaman çok çok ucuza evdeki sularını kullanmış olur. Ve dolayısıyla insanlar israfa karşı da tabii uyarılırlar. Ve herkes ihtiyacı kadar su kullanma alışkanlığı da İslam'da esas olduğu için. Çünkü abdest alırken bile bildiğimiz gibi suyun fazla akıtılması israfa girdiğini Peygamberimiz haber veriyor. Hatta akan bir derenin kenarında abdest alırken bile şarıl şarıl nasıl olsa su bol diye abdest alırken su dökülmesini bile Peygamberimiz israf saymış. Bu bize bir fikir veriyor. Yani israfın İslam'da ölçüleri var. İşte o ölçüler içinde bu baraj suyu kullanıldıkça bunu inşa edenler tabii ki mezara gitseler de amel defteri açık kalıyor. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim kursu yaptırdık, cami yaptırdık. O caminin içinde insanlar namaz kıldıkça bu devam ediyor. Şimdi bunu bir adım daha ileri götürelim. Böyle bir barajı, şehir içindeki, çevresindeki yolları, köprüleri kim yaptırıyor? Diyelim karayolları yaptırıyor veya belediye yaptırıyor bakınız. Belediyenin bütçesinden, gelir bütçesinden baraj yapıldı şehrin kenarına. bütün su tesisatını, su dağıtım şebekesi vesairesi belediye eliyle yapıldı. Ondan sonra evet, su belki parayla satılıyor. Yani personel masrafları dışında, sabit masraflar dışında ilave bir ücret alınıyor ama yine diğer hizmetlere kullanılıyor. Yeni bir baraj yapımı, ikinci baraj için veya yolların tamiri, ıslahı için, yeni köprülerin yapılması için falan toplanan paralar yine bu hizmete harcanıyor. Ve bunlar dikkatlice harcanıyorsa, bu defa sadaka-i cariye alanı dikkat edilirse, kimin eliyle kullanılıyor? Halkın vekili durumunda olan, halk adına bunları yapan belediyeler tarafından kullandırılıyor. Ve dolayısıyla belediye bir bakıma büyük ölçüde sadaka-i cariye işini toplumun vekili sıfatıyla üstlenmiş oluyor. Aslında kanaatimizce belediyelerin bugün yaptığı hizmetlerin büyük bir bölümü, sanıyorum belki yüzde hesaplama yapılsa %50-60'ın 70'in üzerinde sadaka-i cariye kabiliğinden olan hizmetlerdir. Ve bunları tabii yapanlar hayra delalet şeyi de var bildiğimiz gibi. Eddaletel hayr kefa'ilihi. Hayra delalet eden aynen hayır işleyen gibidir. Hayra delalet eden, hayrın önünü açan, planlayan, proje yapan, yolların açılmasını, köprülerin yapılmasını, alt geçit, üst geçit gibi yollarla işte Marmara'yı, denizin altından yolların götürülmesi ve diğer bir takım köprülerin yapılması konusunda fikir veren, fikir üreten, proje üreten ve bunların önünü açan da hayra delalet eden durumunda olduğu da biliniyor. Hayra delalet eden, öncülük eden, aynen o hayrı işleyen gibidir buyurulmuş hadis-i şerifte. Şimdi bakıyorsunuz bütün bunları projelendiren, fikir olarak öne süren, projesini hazırlayan ve daha sonra bunların hayata geçirilmesini temin eden kimse maaşlı kişi olsa bile aslında, oranın personeli olsa bile ufuk açan, yeni yeni sadaka-i cariye yollarını açılmasını temin eden kimseler de bundan nasibini alır. Ve harcanan paralarda zaten dikkat edilse bir kişinin yaptırması yerine bir barajı veya 6 kişinin yaptırması yerine bu defa binlerce kişi, 100 bin kişiden toplanan diyelim paralarla bir baraj yaptırıldı. Bir kişinin barajı yaptırmasıyla 100 bin kişiden toplanan vergilerle o barajın yapılması arasında önemli bir benzerlik vardır. Bu defa 100 bin kişiye oradan elde edilecek ecir taksim edilecek demektir. Ve bunlardan vefat edenlere de bu ulaştırılır. Şimdi dolayısıyla efendim bu çok karışık bir konu. Bu kadar ince hesabı, kimin paralarıyla oldu, ne oldu, daha hangileri öldü, hangilerin arkadan ne kadar sevap gelecek konusu bizim meselemiz değil. O meleklerin konusu. Melekler dil sorunu yoktur. Mali konularda herhangi bir hata yapma durumu da yoktur. Onlar baktığı zaman, kayda geçtiği zaman doğruyu aynen geçerler. Doğru şekilde kayda geçerler ve bunda bir eksiklik, yanlışlık vesaire söz konusu olmaz. Herkesin hakkı hukuku neden ibaretse ve ne kadar devam edecekse, yüzyıllarca o hayra senat arkadan o yollar, köprüler, barajlar, çeşmeler, efendim yaptırılan camiler, yaptırılan Kur'an kursu binaları, hayra senat yerleri, aşevleri gibi yerler devam ettiği sürece dünyanın neresinde olursa olsun o kişiye ait olan hizmet. Bir kişi aynı zamanda Erzurum'da, Konya'da, İzmir'de efendim Almanya gitmiştir, orada hayır yapmıştır aynı kişi, bakıyorsunuz. 3-5-7 yerde dünya üzerinde, dünya gezegeninde yaptığı hayırlar var. Sadaka-i cariye var. Hiç önemli değil. Meleğin avucunun içinde gibi her an Erzurum'daki, Konya'daki, İzmir'deki, Almanya'daki yaptığı hayra senattan meydana gelen ecir neyse ve ne kadar yıl devam edecekse, 10 yıl, 20, 50 yıl, 300 yıl, 500 yıl yaptığı sağlam bir eser ayakta durdukça o kişi kabirdeyken nasibini almaya devam eder. Yani kabir hayatı deyince buna benzer uzun soluklu bir şey var aslında. Arkadan gelebilen, tabii bu işin hayır tarafı, sevap gelme tarafı. Bir de şer tarafını düşünelim. Arkada kötülük bırakmışız. Bizden sonra açtığımız çığır, kötülük çığırı mesela. Haramların işlenmesine sebep olmuşuz. Vefat ettikten sonra da bu sistem devam ediyor. Kötülük sistemi, dünyada fesat çıkarma yoluyla olan faaliyetlerimiz biz mezardayken de sürdürülüyor. Ama kapıyı biz açmışız, biz başlatmışız. İşte o zaman da hadis-i şerifte men sene sünneten haseneten fele hücüme amile bihe hadis-i şerifinde kim bir güzel çığır açmışsa buyuruyor Peygamberimiz, hayırlı bir çığır açmışsa onunla amel edenlerin sevabı kadar bu çığırı açana da sevap gelmeye devam eder. Ve dolayısıyla kişi ölüp gitse de arkasından hayırlı çığır devam ediyorsa sevabı da gelmeye devam eder. Sen seyyeten kim kötü bir çığır açmışsa bu defa da o kötü çığırdan insanlar gittikçe, kötülükleri yaptıkça bu çığırı açan, bunu başlatan kişi de mezara gitse de arkasından günah gelmeye de devam eder buyruluyor. Yani dolayısıyla o iyiliği yapan kişinin sevabında eksilme olmuyor. İyiliği çığırı açan kişiye ayrıca ilave sevap veriliyor. Kötülüğü yapan, kötülük çığırını açan kimseye de bu kötülükten pay alma, mezara gitse de devam etmiş oluyor bu hadis-i şerife göre. İşte buna benzer bir sistem var berzah hayatıyla ilgili olmak üzere. Fakat özellikle güzel hallerle, salih amellerle kabre girmiş olanlarla ilgili ilginç bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'den geliyor. Ve bu hadis-i şerifte bakınız ne buyruluyor. An Ebu Hureyre radıyallahu anh kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah şöyle buyurdu bir gün. İza kubirel meyyitü. Bir meyyit, vefat eden kişi kabre gömüldüğü zaman. Mezara götürüldü. Cenaze namazı kılınmıştı. Mezarlığa götürüldü. Gömüldü cenaze. Ve cemaat dağıldı mezarın başından. Ondan sonra etahü melekâni. O mezara konan kişiye iki melek gelir. Esvedâni, siyah. Ezrekâni yahut mavi renkli. Siyah veya mavi iki renk meleklerde görülüyor. Belki siyah korku ifade eder tabii ki. Kabir azabına maruz kalacak. Küfür ehliyle ilgili renk olabilir. Mavi de mavi renge bürünme diyelim. Mümin için ihtimal olabilir. İki rengi peygamber hadis-i şerifinde zikretmiş. Yukarül ehadihima bu iki melekten birisine el münker ve laheru el nekir. Birine münker, diğerine nekir denir. İşte münker ve nekir dediğimiz iki melek gelir mezardaki kişiye. Feyekulani ve şöyle derler. Ma kunte tekulu fi hadir raculi. Peygamberimiz hakkında, Hazreti Muhammed hakkında ne dersin diye sorarlar. İlk soru bu. Bu hadis-i şerife göre. Yani Muhammed kimdir? Görevi nedir? Onu nasıl biliyorsun diye sorarlar. Feyekul ma kana yekul. O kimse şu sözleri söyler. Eğer müminse, sağlam bir imanı varsa şu sözleri söyler. Hüve Abdullah ve Resulühü. O Abdullah'tır, Allah'ın kuludur ve onun peygamberidir derler. Der. Ondan sonra devam eder. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diye devam eder o mezardaki kişi. Yani ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve rasulü peygamberi olduğuna şehadet ederim der. Ondan sonra sözü uzatmadan feykulani bu iki melek şöyle derler. Kad künnâ ne'alemu enneke tekûlü hâdâ. Senin bunu söyleyeceğini biz zaten biliyorduk. Yani halinden, kalinden melekler onun halini biliyor demek ki. Ama bir de kendisi bakalım ne diyecek, ne söyleyecek. Durumunu açıkça netleştirmek bakımından açık soru soruyorlar, cevabını da alıyorlar. Halbuki vereceği cevabı aslında önceden tahmin ediyorlar onun halinden, güzel amellerinden. Ondan sonra ne yapar bu melekler? Sümme yufsehu lehu fi kabrihi. Ondan sonra onun kabri seb'une zira'an. 70 arşın genişletilir. Hani kabir daracık bir yer görünür. Üstü kapanmış vaziyette. Zindan gibi karanlık bir yer imajı var. Bir defa mezarı genişletilir. Ondan sonra sümme yünevveru lehu fihi, orada ondan sonra aydınlatılır. 70 lira genişletilir ve mezar aydınlanır. Ondan sonra karanlık bitiyor mezarda. Ondan sonra sümme yukalu lehu, bu kişiye şöyle denilir, mezardaki kişiye. Nem, tatlı bir rukiye dal. Feyekulu, o şöyle der. Yani şimdi ben tatlı uykuya dalmazdan önce müsaade ederseniz, erciu ila ehli, aileme döneyim, fe uhbirhum, onlara haber vereyim, durumumu haber vereyim. Yani mezarda rahatım, şu anda uykuya dalmak üzereyim, kıyamete kadar tatlı bir uykuya dalacağım diye bunu aileme, işte hanımı, oğlu, kızı kim varsa ailesinde bunu haber vereyim diye izin ister meleklerden. Feyekulan, bu iki melek derler ki, hayır, sen nem, tatlı bir uykuya dal. Nasıl bir uyku? Kenevmetil arusi, düğün gecesindeki uyumak uyku gibi. Gerdek gecesi, düğünümüz olmuş, en sevinçli günümüz. Çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz eşimiz gelin olarak eve gelmiş. İşte o gecedeki sevinçli halinle, düğün gecesindeki sevinçli halinle tatlı bir rukuya dal derler. İşte Şeb-i Arus buradan geliyor aslında. Yani Mevlana Hazretleri, Şeb-i Arus düğün gecesi demek, bildiğimiz gibi. Farsça Şeb gece, Arus gelin, gelin gecesi, düğün gecesi yani. Mevlana Hazretleri bildiğimiz gibi vefatına yakın ağır rahatsızlığı sırasında etrafındaki ağlıyorlarmış aile efradı. Bırakın ağlamayı demiş. Bu gece benim Şeb-i Aruz'um, düğün gecem. Ben Rabbime kavuşmak üzereyim, sevdiğime kavuşacağım. O yüzden bu gece benim düğün gecemdir derken Mevlana Hazretleri Şeb-i Aruz'u bunun yani Nevmetül Arus, Şeb-i Arus oluyor Farsçası. Oradan alınmış. Şeb-i Arus'daki gibi, düğün gecesindeki gibi tatlı bir uykuya dal derler bu iki melek. Ellezî lâ yûkızuhu il, ancak ne zamana kadar? Uyandırıncaya. İllâ ehabbu ehlihi ilehi, ailesinden en çok sevdiği, hatta yebatehullahu min medcehi zalike, bu yattığı yerden Allah'ın kendisini kıyamet günü uyandırıncaya kadar. Yebatehullahu, Allah'ın bu yatağından kendisini kıyamet günü uyandırıncaya kadar o günde de ailesinden en sevdiği kişi ifadesi var. Ehabbu ehlihi ilehi, ailesinden en sevdiği kimse. Hanımı olabilir, annesi olur, babası olur. İşte belki vefat etmeden önce hanımıyla ayrılmıştır, kavgalı, gürültülüdür. Hanımı karşısında görmek istemiyor olabilir. Veya bu kadınsa kocasını görmek istemiyor olabilir. İşte burada en sevdiği ifadesi aslında o gerde gecesindeki hanımı karşısında olduğu halde, en sevdiği kimse olduğu halde devam ettiyse güzel. Helallaşarak hanımıyla iyi bir haldeyken bir erkek vefat ettiyse veya hanım aynı şekilde daha önce severek evlendiği kocasıyla memnun bir şekilde dünyadan ayrıldıysa, tabii ki yarın kıyamet gününde de o çok sevdiği kimsenin karşısında olmasını uyandığı anda kişi arzu eder. Ama burada li hikmetin bu ehlihi ifadesi gelmiş. Yani ailesinden en çok sevdiği kimse onu uyandırıncaya kadar tatlı uykuya devam eder. Yani demek ki kabir hayatında çok tatlı bir uykuya dalarak, hiç kabir azabı görmeden, o tatlı uyku içinde binlerce yıl geçtikten sonra, hadi kalk artık, kıyamet koptu, mahşer kuruldu, cennet veya cehennem meydana getirildi, sen cennete gitmek üzere artık mahşer meydanında yerini al deninceye kadar bu uyku içinde yatacağı anlaşılıyor bu hadis-i şeriften. Ki bu çok ilginç bir hadis-i şeriftir. Kaynağını not alabilirsiniz. Tirmizi Cenaiz 70 no'lu hadis-i şerifte. Bu Şeb-i Aruz'un da bir bakıma delili olan hadis-i şerifte bu noktaya işaret edilmiş. Tabii kabir azabını hak edenler için, akide zayıflığı olanlar, Allah korusun ehli küfür olarak iman kurtaramadan dünyadan ayrılar için kabir bir zindan haline gelebiliyor. Kabir azabının olacağında da ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerde bir takım bilgiler verilmiş. Mesela ve men ardana zikri fenelhu maşten danken ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani bana iman etmekten, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse dünya hayatında fenelhu maşten danken onun için dar bir geçim vardır. Sıkıntılı bir geçim onu beklemektedir. Şimdi bu dar geçim acaba nedir? İşte o dar geçim, sıkıntılı dönem kabir hayatı diye tefsir ediliyor. Çünkü devamında ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama kıyamet gününde de biz onu ama olarak haşrederiz. Kabirinden kalkar, gözleri görmüyor. İnsanlar mahşere koşarken ama kör bir halde nereye gideceğini, nasıl yerini alacağını bilemeden panik içinde kıyamet gününde mezarından, kabrinden kalkar şeklinde bu devamı bir öncesinin kabir hayatı, sıkıntılı kabir hayatı olduğunu akla getiriyor. Kale Rabbi lime haşretene ama. Ya Rabbi beni neye ama olarak haşrettin? Fakat küntü basıra, halbuki ben daha önce görüyordum der o kişi. Fakat Cenab-ı Hak sen işte benim zikrimden yüz çevirmiştin, inkarcıydın, Allah'ın dinini tanımıyordun. Bu sebeple ama olarak bu sıkıntılı halle mahşerde yerini aldın diye cevap verecek buyruluyor. İşte bu ayet-i kerimede ve diğer de Firavun'un kabir azabından bahsedilen başka bir ayet-i kerimede kabir hayatında azabın olabileceğine işaret edilmiş, yer verilmiş. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine daha çok kabir azabından bahsedilir. Allah'ın Resulü bir gün iki kabrin yanından geçerken tefekküre dağılmış. İşte ona keşfi kubur deniyor. Kabir sahiplerinin sıkıntıda olduğunu Allah Resulü müşahede etmiş ve sahabilere bu iki kabirdekiler şu anda sıkıntıda bulunuyorlar demiş. Kabir sıkıntısı çekiyorlar. Çok önemli şeyden dolayı da değil demiş. Kısaca birisi kadınmış, diğeri erkek. Kadın dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı dedikoduyu başkasına götürüyor. İnsanların arasına açıyor. Ve ona benzer halleri varmış. Bu sebeple şu anda kabirde sıkıntı yaşıyor demiş Peygamberimiz. Bir diğeri temizliğine dikkat etmiyormuş. Özellikle paçalarına falan idrar sıçrantısı falan olduğu halde herhalde namaza falan öyle gidiyor. Namazı öyle kılıyor. Temizliğe dikkat etmemesi sebebiyle bu ona kabir azabı olarak yansıyor. Sıkıntı veriyor demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bir kimsenin temizliğe dikkat etmemesi, pis bir takım elbiselerle vesaireyle çok dikkatsiz bir şekilde temizlik hassasiyeti olmadan yaşamını sürdürürse bunun bir sıkıntısı olacak ama sanki kabirde bu çözülecek. Kabir azabıyla karşına çıkacak diye bunu anlama imkanı var. İşte buna benzer tabii ki kabir azabından bahseden hadisler var. Yine mesela Mülk suresi okununca kabir ehlinden azabın kaldırıldığı rivayeti de Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize şöyle haber verilmiş. Medine-i Münevvere'ye bir ara göç olmuş, kıtlık olmuş Medine çevresinde bazı kabile mensupları. Medine kenarına çadırlar kurmuşlar, çadır kent gibi. İşte bir süre orada yaşarlarken bir gün Cebrail aleyhisselam gelmiş peygamberimize, ya Resulallah demiş, bu gece bir kabrin üzerine Mülk suresi okundu. Kabir ehlinden azap kaldırıldı buyurmuş. Allah Resulü hani şu kabir dememiş tabii Cebrail aleyhisselam. Bunu göstermemiş. Ertesi gün peygamberimiz bir iki üç sahabeyle çıkmış çadırların olduğu yere. Bir mezarın üzerine çadır kurulmuş ama hangi çadır belli değil. İşte sahabeler demiş, şuralarda olabilir falan deyince Tabii kum fırtınası oluyor bildiğimiz gibi o dönemlerde. Mezarların üzerinde şimdiki gibi efendim mermer, taş vesaire pek olmadığı için bazen mezarlar düzleniyor kum fırtınası sonucunda. Kum tabakası altına kalabiliyor. İzi kayboluyor mezarın yani. İşte böyle bir mezarın üzerine çadır kurmuş dışarıdan gelen kabile mensupları. Neyse peygamberimiz o çadırın yanına gelince çadırdaki kişiye siz demiş bu gece bir şey okudunuz mu burada? Evet demiş, Mülk suresi vardı yanımda. Onu okudum. Tebarekiniz biyedil mülk suresi kastediliyor. Olay anlaşılmış. Allah'ın Resulü anlaşıldı demiş. Siz çadırı bir mezarın üzerine kurmuşsunuz. Hemen kaldırın demiş peygamberimiz. Çadırı kaldırmışlar. Başka yere nakledilmiş. Ve bu arada tabii Mülk suresinin de vefat eden kişiye okunup da sevabı bağışlandığı zaman azabının kaldırılacağı ve hafifleteceği kabul edilmiş. Bu hadis-i şerife dayanarak. İşte onun için günümüzde vefat eden birisinin arkasından tercihen kabristanlıkta da Mülk suresi okunur. Veya 2-3 gece kadar da evinde teamül olarak günümüzde tebarike, bazen Yasin de eklenemiyor bunu, Yasin-i Şerif. Özellikle Mülk suresi evde teberrüken okunabiliyor. Böylece ilk günlerde kabire alışıncaya kadar kabir azabı kalksın ve hafiflesin. Ve dolayısıyla biz Mülk suresinin sevabını vefat eden bu akrabamıza bağışlayalım derken, tabii tek başımıza da bunu okuyabiliriz evde. Ama bunu biz topluca okuyalım. Konu komşu da gelsin. Mahallemizin imamı, müezzini neyse, okuyan bir kardeşimiz de okusun. Hepimiz beraber dinleyelim. Hepimiz okumuş hükmünde olarak sevabını vefat eden bu akrabamıza bağışlayalım diye Mülk suresi 3 gece, bazen 7 gece kadar günümüzde okunabiliyor. İşte okunmasının sebebi de bu hadis-i şerife uygulamaya dayanıyor. İşte kabirle ilgili buna benzer bir süreç devam edip gidiyor. Ne zamana kadar ki berzah alemi deniyor buna. Tabii bir de şu yönü var. Ruh cesetten ayrılınca aslında hürriyetine kavuştuğu kabul ediliyor. Hatta bazı alimler beden demişler ruh için bir zulmettir. Eziyet kaynağıdır. Onu sıkıntıya sokan bir yerdir. Ruh bedenden ayrılınca hürriyetine kavuşur, rahatlar, serbest olur. Dışarıda rahat hareket eder. Bir anda orada, bir anda burada, bir anda berzah aleminde. İşte arı peteğine benzetilir orada, her ruh için belli bir merkez, ruhun barınacağı bir merkezden bahsedilir. Berzah alemi denen. Fakat aynı anda mezar yöresiyle ilgisi kabul edilir ruhun. Hatta ailesiyle bağlantısı rivayetlerde nakledilir. Ve dolayısıyla bu gibi yerlere bir anda intikali söz zorluk meydana getirmez. Efendim başka bir kardeşimiz, hocam diyor rüyalar görüyoruz. Çeşitli rüyaların değeri nedir? Rüyaların muhakkak bir yorumu var mıdır? Her rüyaya güvenilir mi? Diye bir soru sormuş. Şimdi İslam alimleri rüyaları genel olarak tasnif etmişler. Rahmani, şeytani, nefsani rüya olabilir demişler. Rahmani rüya, sadık ve salih kimselerin gördüğü rüya anlamında, buna mübeşşirat da deniyor. Bir takım konular konuda bize işaret, ertesi gün daha sonrasında olabilecek konularla alakalı bir işaret veren bir rüya kişiye tabii ki bir fikir verebilir ve bir anlam ifade edebilir. O rüyadan bir kimse pay çıkarabilir. Lehine veya aleyhine olabilecek konularda bir işaret olarak bunu algılayabilir. Bunu Rahmani rüya deniyor. İşte peygamberlerin gördüğü rüyalar mesela özellikle bazen vahiy kuvvetinde peygamberin rüyasına güveniliyor. O rüyaya göre amel edildiği zaman suhur ediyor. İyilik veya kötülük durumuna göre. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu özellikle Hudeybiye yolculuğundan önce bir rüya görüyor. Mesela لَكَدْ صَدِقَ اللّٰهِ رَسُولَ رُؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَتُخُلُنَ مِسْ حَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ وَاَمِنَ مُحَلِّقِنَ رُوسِكِ وَمُقَسِنَا تَخَافُونَ ayet-i kerimesinde bu rüya haber verilir. Fetih suresinin sonuna doğru. Dolayısıyla Allah Le Casa de Kıllar Rasulü'nün rüyasını tasdik etmektedir, şüphesiz onaylamaktadır. İnşallah siz letekhulü mesle harame, siz mesle harama gireceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Güven içinde, korkmadan gireceksiniz. Daha sonra da başlarınızı tıraş ederek veya saçlarınızı kısaltarak ihramdan çıkacaksınız. Yani umre yapacaksınız manasında ayet-i kerime nazil olmuş. Peygamberimiz bir bakıma bu rüyaya güvenerek rivayete göre Hudeybiye yolculuğuna çıkmış. 400 kadar sahabeyle, 1400 kadar sahabeyle yola çıkıyor. Fakat Hudeybiye'de önleri kesiliyor bildiğimiz gibi. Mekke'ye giremiyorlar. Orada birkaç gün kaldıktan sonra Hudeybiye anlaşması yapılıyor Mekkelilerle. Dolayısıyla Peygamberimiz bu rüyayı yorumlarken, evet biz diyorum ki Mekke-i Mükerreme'ye girip umre yapacağız ama bu yıl yapacağımız ayette diyor Peygamberimiz açıklık yok. Tarih verilmiyor yani. Önümüzdeki yıl yapılması için de diyor Kureyş'te sözleşme yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl aynı günlerde Mekke'ye girip umre yapacağız rüyayı. Bu yıl için değil, önümüzdeki yıl için yorumlamak gerekiyor demiş Peygamberimiz. Yani buna benzer rüya evet bir fikir veriyor ama bakıyorsunuz rüyadaki bir eksiklik diyelim. Tarih verilmediği için şimdi mi olacak, bir yıl sonra mı olacak? Onunla ilgili bir tereddüt bu olayda yaşanmış. Bu bize bir fikir veriyor. Yani peygamberin gördüğü rüyada bile bazen tabii ki netlik oluyor ama hangi tarihte gerçekleşeceği, hangi zamanda tecelli edeceği açıkça yer almayabiliyor. İkincisi şeytani rüya deniyor. Aldatma, vesvese ve korkutma hulum kabilinden olan rüyalara. Özellikle ahlam deniyor mesela. Ahlam kelimesi kullanılıyor. Yani karmakarışık rüya anlamında şeytani rüyalara güvenilmiyor. Bir de nefsani rüya oluyor bazen. Hayal ve kuruntu şeklinde dış etki. Günlük meşgaller sebebiyle veya yemeği çok ağır yemek yoluyla korkulu rüyalar görme, hayal görme gibi durumlar olabiliyor. İmam Gazali Hazretleri rüyayı şöyle yorumlamış. Uykuda demiş insan ruhu ile lehv-i mahfuz arasındaki perdenin kalkması sonucunda lehv-i mahfuzda yazılı olan bazı şeylerin kalbe yansıması olabilir demiş İmam Gazali. Yani levh-i mahfuzla kişi arasındaki perde aralanır uyku sırasında. O kişi salih bir zatsa oradan bazı sızıntılar kalbine gelebilir demiş İhya isimli eserinde. Fahrettin Razi de aşağı yukarı buna benzer açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii ki ciddi rüya örnekleri var. Mesela bunlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'ın 11 yıldız, ay ve güneşi görmesi mesela. Yusuf Suresi 4. ayet-i kerimede şöyle bu rüyadan bahsedilir. Mesela idkala Yusuf'u, Yusuf bir zamanlar şöyle dedi Lebih babasına. Ya ebeti ey babacığım, inni ra'aytu ahade aşere kevkeben, ben 11 yıldız gördüm, görüyorum. Ve şemse vel kamera, ayı ve güneşi de görüyorum rüyamda. Ra'aytuhum li sacidin. Görüyorum ki onlar bana secde ediyorlar. Yani onları bana secde ederken görüyorum. Benim önümde eğilirken görüyorum. 11 yıldızı, ayı ve güneşi diye babasını anlatıyor. Bunun üzerine Yakup Aleyhisselam ileride oğlunun kısaca peygamber olacağını hissediyor. Oğlum diyor bu rüyanı kardeşine anlatma, kıskançlık meydana gelir diye uyarıyor. Ve gerçekten de Hazreti Yusuf'un bu rüyası daha genç yaşta, çocukluk yaşında gördüğü bu rüya onun ileride bir peygamber olacağına, 11 tane kardeşinin ona tabi olacağına, ki daha sonraki yıllarda bunlar gerçekleşti, işaret olarak kabul ediliyor ve bu rüya gerçekleşiyor. Ama ne zaman? Yıllar sonra. Peygamber oluyor, yıllar geçiyor. Mısır bölgesinin bir çeşit maliye bakanı, nazırı gibi çok önemli mevkide bulunduğu sırada kardeşlerin babasını bulunduğu yere davet ediyor. Yıllar sonrasında bu rüya gerçekleşiyor. Yine mesela Mısır melekinin rüyası ve yorumu olayı var yine Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle buyuruyor. وَقَالَ الْمَلِكِ Mısır kralı Firavun dedi ki bir zamanlar اَنِّي اَرَى سَبْعَ بَكَرَاتٍ Ben 7 inek görüyorum, sığır cins hayvan. Simanın yekülü, besili hayvan. Yekülü nese bunu icafin. Ve 7 tane de çok zayıf hayvan görüyorum. Birbirine açlıktan zayıf hayvanlar diğerlerine saldıracak derecede zayıf görünüyor. Yani 7 çok besili hayvan, 7 tane çok zayıf hayvan görüyorum. Ve seba sümbülatin hudri bu hriyabisat. 7 tane dolgun başak görüyorum, yeşil dolgun. Fakat 7 tane de içinde buğday var mı yok mu belli değil, cılız dediğimiz başak görüyorum. Hep 7-7. İri olanlar ve verimsiz, zayıf olanlar olmak üzere. Tabii sonunda bu rüyanın yorumunu tabii melik şeylerden istemiş, rüya yorum yapan vezirlerinden, adamlarından. Karu edgâhsu ahlam demişler. Bunlar karmakarışık rüyalardır. Biz bunu yorumlayamıyoruz demişler. İşte bu arada Yusuf Aleyhisselam da Züleyha olayından dolayı hapse atılmıştı bilindiği gibi. 8-10 yıl kadar hapiste kaldığı sırada bu rüya olayı cereyan ediyor. Kral bunun yorumunu istediği sırada kısaca hapisten Yusuf'un arkadaşlarından birisi saraya dönmüş suçsuz bulunarak. İşte o krala diyor ki efendim zindanda Yusuf diye biri var. Zindanda gördüğümüz rüyaları yorumluyordu ve gerçekten çıkıyordu. Çok isabetli yorum yapıyor. İsterseniz bunu ona yorumlatalım diyor. İşte onun üzerine Yusuf Aleyhisselam için af çıkarılıyor kral Firavun tarafından. Ve kralın adamları geliyor cezaevine. Ey Yusuf diyorlar, sana özel af çıktı. Saraya geleceksin. Kralımız bir rüya gördü, onu yorumlayacaksın. Rüyayı anlatıyorlar. Yusuf Aleyhisselam kolay rüya yorumlarım diyor. Fakat affı kabul etmiyorum. Neden? Çünkü diyor beni toplumu ileri gelenleri evin hanımını taciz etmiş olarak tanıyor. Ben Züleyha kesinlikle taciz etmedim. Yan gözle de bakmadım. Ama iftiraya uğradım diyor Hazreti Yusuf. Bu itham altında, evin hanımını taciz etmiş ithamı altında ben hapisten çıkmak istemem diyor. Ne olacak? Yeniden mahkeme edilmek istiyorum diyor. Züleyha ve diğer elini kesen o kadınlar gelsinler, gerçeği söylesinler. Temize çıkarsam, beraat edersem gelir diyor. Sarayda rüyayı yorumlarım. Krala gelmiş adamlar, efendim böyle böyle Yusuf affı kabul etmiyor. Züleyha ile olan o olaydan dolayı yeniden mahkeme edilmek isteniyor. İşte buna iade-i muhakeme deniyor günümüzde. Bakınız iade-i muhakeme Hazreti Yusuf istemiş. 8-10 yıl hapiste kaldığı halde haksız yere, suçsuz yere kaldığını bildiği için kendisine güveniyor. Ve gerçekler konuşulmadığı için ben hapse düştüm diyor. Ve gerçeği söylesinler diyor işi bilenler. Ve ben yeniden mahkeme olmak istiyorum. Ve gerçekten kral haklı diyor. Mahkeme kurulmuş, Züleyha çağrılmış, elini kesen kadınlar. Gerçeği söylemişler. Züleyha, Yusuf'un hiçbir kabahati yok. Ben demiş onun üzerine düştüm. Ve onu suçladım. Yusuf'un suçu yok deyince Yusuf Aleyhisselam beraat etmiş. Ve saraya gelmiş, rüyayı yorumlamış. Krala demiş ki efendim, bu 7 besili hayvan demiş. 7 dolgun başak. Önümüzdeki 7 yıl içinde demiş, çok bolluk olacağına işaretler. Gerek hayvancılık alanında, gerek tarım kesiminde çok bolluk olacak. Fakat ondan sonraki 7 yılda da demiş, o çok zayıf hayvanlar, açlıktan birbirine saldıracak durumdaki hayvanlar ve içinde buğday var mı yok mu belli olan zayıf başaklarda felaket yıllarını gösteriyor, kıtlık yıllarını gösteriyor demiş. Yağmursuzluktan, diğer sebeplerden, kargaşadan çok önemli kıtlık yılları gelecek 7 yıldan sonra. Bu rüya buna işaret ediyor demiş Yusuf Aleyhisselam. Kral doğru demiş. Bu söylediklerin doğru olduğu anlaşılıyor. O kanaatteyim ama demiş. Çare nedir peki? Ne yapmamız lazım demiş. Burası çok ilginç. Çareyi söylerim demiş tedbirleri ama şu andaki hükümetinizle, yönetiminizle bu tedbirleri uygulayabileceğinizi düşünemiyorum demiş. Yani bugünkü hükümetinizle, yönetiminizle bunları hayata geçiremezsiniz diye düşünüyorum demiş. Bunun üzerine kral, peki ne yapmak lazım demiş. İşte o zaman görev istemiş kendisi. Kaleci anne ala hada inilerdi, inni hafizun arayım. Beni demiş bütün hazinelerin üzerine, Mısır bölgesinde, Orta Doğu'daki bütün mal varlıkları üzerine görevlendir, vezir olarak görevlendir. İnni hafizun aleyhim, çünkü ben bunları iyi muhafaza ederim demiş ve bunların ilmini de biliyorum demiş. Ve kraldan görev istemiş. Yani bir bakıma başbakanlık görevi, kraldan sonra en yetkili, hele mali konularda tam yetkili olmak üzere görev istemiş. Kral, haklısın demiş, sen zaten iyi bir eğitim gördün demiş. Maliye Nazırı'nın evinde zamanında iyi bir eğitim görmüştün, kafanın çalıştığı da belli. Sana tam yetki veriyorum demiş ve Yusuf Aleyhisselam gerçekten ilk 7 yılda bolluk yıllarında tüm fazlalıkları, gıda maddeleri depolanmış. Halkın elindeki altın, gümüş vesaire kıymetli şeylerin emanete alındığı ve kendilerine Yusuf Aleyhisselam'ın devlet mührünü taşıyan diyelim belgeler verildiği bir döneme geçilmiş. Ve 7 yıldaki tasarruflarla tedbirler alınmış. Ondan sonraki kıtlık yıllarında gerek satın alınarak depolanan, gerek halkın emanete verdiği bu gıda maddeleri ve diğer değerli mallar ihtiyaç duydukça elindeki makbuzu getirenlere geri verilmiş veya devlet tarafından satın alınanlar da satılmak suretiyle ekonomik bir faaliyet 15-20 yıla yayılan dönemde bu sıkıntıların aşılmasını sağlamış. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın yıllar öncesinden yaptığı bu yorum gerçekten 15-20 yıla yayılan bir uygulamayla düzene sokulmuş ve bu arada peygamber de olan Hazreti Yusuf Mısır başta olmak üzere Orta Doğu'da etkinliğini sürdürmüş. İşte Yusuf suresinde bütün bunların ipuçları verilir, anlatılır. Aslında bu Yusuf suresi zindanda olan kardeşlerimiz, zindana düşmüş olanlar için önemli bir belgeseldir. Bunun mealini, hatta tefsirleri, tefsiri varsa tefsirleri günümüzün cezaevlerinde mahkumlara verilmesi, okunması, okutulması, müzakere edilmesi, sağlanması güzel olur, güzel bir tebliğ olur diye düşünebiliyoruz. Efendim burada sohbeti noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.